16. ayrım.
Olup biten bütün o kötü şeylerden sonra Palmgren, Salander'in vasisi olmuştu. Ayda bir kez, hatta bazen iki kez buluşmaları gerektiğine karar vermişti. Salander, Lunggatan'a taşındıktan sonra da neredeyse komşu olmuşlardı. Palmgren birkaç sokak ötede, Horsgatan'da oturuyordu. Bazen tesadüfen karşılaşıp, Giffey ya da yakınlarda başka bir kafede oturup kahve içiyorlardı. Palmgren onun hayatına girmeye asla teşebbüs etmemiş, yalnızca doğum günlerinde küçük hediyeler alarak ziyaret etmişti. Bununla birlikte Salander ne zaman isterse onu ziyaret edebiliyordu. Bu ayrıcalığını nadiren kullanırdı ama güneye taşındıktan sonra Noel akşamlarını onunla kutlamaya başlamıştı. Her Noel annesini ziyaret ettikten sonra Palmgren'in evine gider, Noel yemeği yiyip satranç oynarlardı. Satranca karşı pek ilgisi yoktu ama kuralları öğrendikten sonra hiçbir partiyi kaybetmemişti. Lisbeth Salander yalnız geçirdiği bu tür bayramlarda Palmgren'e eşlik etmeyi görev bellemişti. Kendini ona karşı hep borçlu hissetmişti ve o borcunu asla unutmazdı. Lunggatan'da annesine ait bir daireyi de Lisbeth bir daireye ihtiyaç duyana kadar Palmgren kiraya vermişti. 49 metrekare büyüklüğündeki daire biraz döküntüydü ama önemli olan başının üzerinde bir tavan olmasıydı. Palmgren artık yoktu ve Lisbeth'in toplumla arasındaki bağ kopmuştu. Bu jurman Palmgren'le karşılaştırılacak türden biri değildi. Noel akşamlarını onunla kutlayamazdı. Bu jurmanın ilk işi, Lisbeth'in Handelsbanken'deki hesabının kullanımına ilişkin yeni kurallar koymak olmuştu. Oysa vasilik yasasını esneten Palmgren, Lisbeth'in kendi bütçesini yönetmesinde hiçbir mahsur görmemişti. Faturalarını kendi ödüyor, biriktirdiği paraları canı nasıl istiyorsa öyle harcayabiliyordu. Lisbeth, bu jurmanla Noel'den bir hafta önceki ikinci buluşmasına Palmgren'in kendisine güvendiğini ve bunun bir soruna yol açmadığını anlatmak için hazırlanmıştı. Palmgren onun özel hayatına karışmaz, kendi kendini yönetmesine izin verirdi. Sorunlardan biri de bu, diye cevapladı bu jurman ve orta parmağını kıvırarak Lisbeth'in dosyasına vurdu. Bir vasinin yasalara göre neler yapması gerektiği ve kurallar üzerine uzun bir nutuk çektikten sonra yeni bir düzenleme yapacaklarını bildirdi. Seni serbest bırakmış öyle değil mi? Bunu nasıl yapabildiğini çok merak ediyorum. Çünkü o neredeyse 40 yılını sorunlu çocuklara adamış çılgın bir sosyal demokrattı. Ben artık bir çocuk değilim, dedi Lisbeth Salander, sanki bu yeterli bir açıklamaymış gibi. Evet, çocuk değilsin ama beni vasi tayin ettiler. Bu görevde olduğum sürece hukuki ve ekonomik olarak senden ben sorumluyum. İlk önlem olarak bu jurman Lisbeth adına yeni bir hesap numarası açtıracak ve Lisbeth Milton Güvenlik Şirketi'ne kendisine yapacakları ödemeleri bu hesap numarasına yatırmalarını bildirecekti. Salander o güzel günlerin geride kaldığını seziyordu. Bundan böyle onun faturalarını avukat bu jurman ödeyecek ve Lisbeth'e her ay belirli bir miktar cep harçlığı verecekti. Ayrıca Lisbeth harcamalarının detaylı hesabını da verecekti. Bu jurman Lisbeth'e yiyecek, kıyafet, sinema vesaire için 1400 kron haftalık vermeye karar vermişti. Lisbeth ne kadar çalıştığına bağlı olarak yılda 160 bin kron kadar kazanabiliyordu. Tam gün çalışarak ve Armanski'nin önerdiği her işi kabullenerek bu miktarı rahatlıkla iki katına çıkartabilirdi. Ama çok az gideri olduğu için öyle çok paraya ihtiyacı yoktu. Kendi istediği kadar çalışıyordu. Kaldığı dairenin aylık gideri 2000 kron civarındaydı. Oldukça az kazanmasına rağmen hesabında 90 bin kron birikmişti ve artık bu hesabı kullanamayacaktı. ''Yani senin paralarının tasarruf hakkı bende.'' dedi bu jurman. Geleceğin için bir kenara para ayırmalıyız ama endişelenme, bu işi ben çekip çevireceğim. 10 yaşımdan beri kendimi ben çekip çeviriyorum, seni pislik. Sosyal davranışlarına dikkat ettiğin sürece bir yere kapatılman gerekmez ama toplum senden sorumlu. Lisbeth'i Milton Security'de ne yaptığına dair dikkatle sorguladı. Lisbeth bu konuda içgüdüsel olarak yalan söyledi. Soruları Milton'da ilk haftalarda yaptıklarını anlatarak cevapladı. Avukat Bujurman, onun gelen postaları ayırıp kahve yaptığına ikna oldu. Biraz ahmak biri için uygun bir işti. Lisbeth'in verdiği cevaplardan tatmin olmuştu. Lisbeth niçin yalan söylediğini tam olarak bilmiyordu ama bunun akıllı bir tutum olduğundan kesinlikle emindi. Şu avukat bujurman nesli tükenmek üzere olan böceklerden biri bile olsa üzerine basıp ezmekte hiç tereddüt etmezdi. Henrik Wanger'in yanında 5 saat kadar kaldıktan sonra kulübesine dönen Blomqvist, gecenin önemli bir kısmını ve bütün bir salı gününü notlarını temize çekmenin yanı sıra Wanger sülalesinin soy ağacını çıkartmayı harcadı. Henrik Wanger'in anlattığı aile öyküsü, aile hakkındaki resmi bilgilerden dramatik olarak farklıydı. Mikael, her ailenin arka bahçesine bir iskelet gömüldüğünü biliyordu ama Wanger ailesinin arka bahçesinde kocaman bir mezarlık vardı. Mikael asıl görevinin Wanger ailesinin biyografisini yazmak değil, Harriet Wanger'in başına ne geldiğini araştırmak olduğunu kendi kendine sık sık hatırlatmak zorunda kalıyordu. Bunun kıçının üzerinde oturarak bir yılı havaya savurmaktan başka bir anlamı olmadığını söylemekle birlikte görevi kabul etmişti. Harriet Wanger'in biyografisi yalnızca bir bahaneydi. Bir yıl sonra Dirk Froden'in yazıp kendinin imzaladığı sözleşmeye göre akla ziyan maaşını alarak çekip gidecekti ama asıl kazancı öyle olmasını umuyordu. Henrik Wanger'in Hans Erik Werner Sturm hakkında vereceğini iddia etti o değerli bilgi olacaktı. Ama Henrik Wanger'i dinledikten sonra bu bir yılın hiç de boşa geçmek zorunda olmadığını anlamaya başlamıştı. Wanger ailesi hakkında yazılacak bir kitap bu bir yıla değerdi, kısacası iyi bir öyküydü. Harriet Wanger'in katilini bulmak şöyle böyle aklına geliyordu. Eğer kız saçma bir kazaya kurban gitmemiş ya da başka bir şekilde kaybolmayıp gerçekten öldürülmüşse. Mikael, 16 yaşındaki bir kızın kendi isteğiyle evden kaçıp 36 yıl boyunca bütün bürokratik denetim sistemlerini atlatarak saklanamayacağı konusunda Henrik Wanger'le hemfikirdi. Bununla birlikte kaçmış olma ihtimalini de yok saymıyordu. Belki Stockholm'a gitmiş, belki orada başına bir şey gelmişti. Uyuşturucu, fahişelik, tecavüz ya da bir kaza. Ama Henrik Wanger, Harriet'in öldürüldüğünden ve katilin aileden biri olduğundan emindi. Bir ihtimal katil başka biriyle de işbirliği yapmıştı. Tezinin temel dayanağı, Harriet Wanger'in adanın Anakara ile ilişkisinin kesildiği ve herkesin gözünün o dramatik kazaya çevrildiği saatlerde kaybolmuş olmasıydı. Gizemli bir cinayeti çözmeye çalışmasının akla ziyan bir çaba olduğunu söyleyen Erika haklıydı. Ama Mikael Blomqvist, Harriet Wanger'in yazgısının aile için, özellikle de Henrik Wanger için önemli bir dönüm noktası olduğunu anlamaya başlamıştı. Doğru ya da yanlış, Henrik Wanger'in ailesine yönelttiği suçlamalar aile tarihi için çok önemliydi. 30 yıldan fazla bir süredir aile toplantılarında açıkça dillendirdiği bu suçlamalar ilişkileri zehirleyerek gruba ait şirketlerin dengesini bozmuştu. Harriet'in kaybolmasına dair yapılacak bir araştırma başlı başına bir bölüm tutabilir, hatta aile tarihinin mihenk taşı olabilirdi ve sürüsüne bereket kaynak vardı. İster asıl görevi olan Harriet olayı, isterse yalnızca aile günlüğünün yazılması olsun. En akıllı yöntem önce sülalenin seceresini çıkartmaktı. Henrik Wanger'le bütün gün yaptığı konuşma buna yönelikti. Wanger sülalesi, kuzenlerin çocukları ve onların çocukları da hesaba katıldığında yüzlerce kişiden müteşekkildi. Sülale o kadar büyüktü ki Mikael'in Aybuk'unda bir veri tabanı hazırlaması gerekiyordu. Bunun için Notepad programını kullandı. Bu programı Stockholm'daki Kraliyet Teknik Üniversitesi'nden 2 öğrenci üretmiş ve düşük bir ücretle shareware olarak pazarlamışlardı. Veri tabanında her aile üyesi için bir dosya açılacaktı. Sülalenin kökleri 1500'lü yılların başlarına kadar uzanıyordu. O zamanki adları Wargerstadt'tı. Henrik Wanger'e göre bu isim Flemenkçe Van Gerstadt'tan geliyor olabilirdi. Eğer öyle idiyse köklerini 1100'lü yıllara kadar izlemek mümkündü. Daha yakın zamanlara gelindiğinde Kuzey Fransa'dan izlenebiliyorlardı. 1800'lerin başlarında Kral Jean-Baptiste Bernadotte zamanında İsveç'e gelmişlerdi. Alexandra Wargerstadt askerdi, kralla kişisel bir tanışıklığı yoktu ama başarılı bir garnizon komutanı olarak dikkatleri üzerine çekmiş ve 1818 yılında sadakatinin karşılığı olarak Hedeby'de bir çiftlik verilmişti. Ayrıca Alexandra Wargerstadt'ın kendi serveti de vardı. Nordland'de hatırı sayılır bir ormanlık araziyi satın alabilmişti. Oğlu Adrian Fransa'da doğmuştu ama babasının çağrısı üzerine çiftliği yönetmek için Paris'in salonlarından çıkıp kuzeyin bir köşesindeki Hedeby'ye gelmişti. Kıta Avrupa'sından ithal ettiği yeni yöntemlerle tarım ve ormancılıkla uğraşmış ve etrafında Hedestad'ın gelişeceği bir de kağıt fabrikası kurmuştu. Alexandra'nın torunu Henrik soyadlarını Wanger olarak kısaltmıştı. Rusya ile ticareti geliştirmiş, Baltık ülkeleri, Almanya ve 1800'ün başlarında çelik endüstrisinin geliştiği İngiltere arasında bir filo oluşturmuştu. Henrik Wanger, aile şirketinin faaliyet alanlarını çeşitlendirmiş, mütevazı bir madencilik faaliyetinin yanı sıra Norland'in ilk metal endüstrisi kompleksini de kurmuştu. Geride bıraktığı iki oğlu, Birger ve Gottfried, finans devi Wanger sülalesinin temellerini atmışlardı. "Eski miras kurallarını bilir misin?" diye sormuştu Henrik Wanger Mikael'e. "Pek ilgilenmedim." "Anlıyorum. Ben bile anlamakta güçlük çekiyorum." Birger ve Gottfried, kedi ve köpek gibiydiler. Aile şirketinde iktidar ve etkiyi artırmak için verilen kavgaların öncüleri onlardı. Bu kavgalar, şirketin varlığını potansiyel olarak tehdit ediyordu. Bunun nedeni babalarının ölmeden hemen önce ailenin bütün üyelerinin şirketten belirli bir pay almalarına olanak sağlayan bir tür miras sistemi kurmuş olmasıydı. İyi bir düşünceydi ama şöyle bir duruma yol açmıştı. Aile dışından şirkete kazanılabilecek yetenekli insanların ve muhtemel ortakların önü kesilmiş, şirket yönetimi şu ya da bu ölçüde oy sahibi olan bütün aile üyelerinden teşekkür edilmişti. Bu kural bugün de geçerli mi? Evet. Eğer bir aile üyesi payını satmak isterse bunu aileden birine satmak zorunda. Yıllık şirket toplantıları 50'ye yakın aile üyesiyle yapılıyor. Martin'in hissesi %10. Hisselerimin bir kısmını aralarında Martin'in de bulunduğu aile üyelerine sattığım için benim payım %5. Kardeşim Harold'un hissesi %7 ama şirket toplantılarına katılanlarının çoğu %1 ya da %0.5 hisse sahibiler. Bak bunu bilmiyordum. Bir parça ortaçağ sistemini anıştırıyor. Tam bir çılgınlık. Yani bugün Martin yeni bir şirket politikası geliştirmek isterse, ortakların hiç değilse %20-25'inin desteğini garantilemek için sıkı bir kulis faaliyeti yürütmek zorunda. Müttefikler, fraksiyonlar ve dalaverecilerden oluşan yamalı bir bohça. Gottfried geride çocuk bırakmadan 1901 yılında öldü. Yo, affedersin, 4 kızı vardı ama o zamanlar kadınlar hesaba katılmazdı. Kızlar da pay sahibiydiler ama miras işlerini ailenin erkekleri yürütürdü. Kadınlar oy hakkını kazandıklarında sanırım 1900'lerde şirket yönetiminde de yer alabildiler. Çok liberal bir tutum. Alay etmeyin. O zamanlar başka zamanlardı. Her neyse. Gottfried'in kardeşi Birger'in 3 oğlu vardı. Johann, Friedrich ve Gideon Wanger. Hepsi de 1800'lü yılların sonlarında doğmuşlardı. Gideon'u hesaptan düşebiliriz. Bütün hisselerini satıp Amerika'ya göçtü. Yani ailemizin bir dalı da orada. Johann ve Friedrich şirketi modernleştirip Wanger grubunu kurdular. Henrik Wanger bir fotoğraf albümü açmış ve aile üyelerinin fotoğraflarını göstererek anlatmaya devam etmişti. 1900'ün başlarında çekilmiş bir fotoğrafta, çeneleri güçlü, saçları ıslatılıp arkaya taranmış, objektife bakan iki adam vardı. Çok ciddi bir ifadeleri vardı. Johann Wanger ailenin dahi çocuğuydu. Mühendislik okumuş, makine sanayini geliştiren buluşlar yapıp patentini almıştı. Grubun temel işi demir çelik üretimiydi ama örneğin tekstil gibi başka alanlara da el atmışlardı. Johann Wanger 1956'da öldüğünde geride şirket toplantılarına katılan 3 kız bırakmıştı. Sofia, Marit ve Ingrid. Fredrik Wanger, benim babamdı, iş dünyasının ve endüstrinin lideriydi. Johann'ın buluşlarını kazanca çevirdi. 1964'te öldü. 50'li yıllarda günlük işleri bana devretmiş olsa da, ölene kadar şirket yönetiminde aktif rol üstlendi. O da tıpkı kendinden önceki kuşaklar gibiydi ama bir farkı vardı. Johann Wanger'in hiç erkek çocuğu yoktu. Henrik Wanger, kocaman göğüslü, geniş kenarlıklı şapkalar giymiş ve ellerinde şemsiyeler olan 3 kadın fotoğrafı göstermişti. Ama Frederick'in, benim babamın, yalnızca erkek çocukları oldu. Biz 5 kardeştik. Richard, Harald, Gregor, Gustav ve ben. Mikael, aile üyelerini birbirine karıştırma riskine karşı A4 boyutunda kağıtlara bir aile seceresi çıkartıp birbirine bantladı. 1966 yılında adada yapılan toplantıya katılan bütün aile üyelerinin isimlerini kalın harflerle yazdı. Bu isimler hiç değilse teorik olarak Harriet Wanger'in kaybolmasıyla ilgili olabilirdi. 12 yaşının altında olan çocukları bir tarafa bıraktı. Şüphelilere akla uygun bir sınır çekilmeliydi. Biraz düşündükten sonra Harriet Wanger'in adını da çizdi. Eğer yaşlı adamın yeğeninin kaybolmasıyla bir ilgisi vardıysa, o zaman son 36 yıldır gösterdiği tutum psikopatolojinin alanına girerdi. Mantıki olarak Harriet Wanger'in annesi de 1966 yılında saygı duyulacak bir yaşta 81 yaşındaydı. Bu işin dışında tutulmalıydı. Geriye Harriet Wanger'in anlattıklarına göre şüpheliler listesinde olmaları gereken 23 kişilik bir grup kalıyordu. Bunlardan 7'si ölmüş ve geriye kalanların bir kısmı da epeyce yaşlanmıştı. Buna karşın Michael, Harriet Wanger'in kaybolmasının arkasında aile üyelerinin bulunduğuna dair Harriet Wanger'in inancını paylaşmaya çok gönüllü değildi. Bu listeye başkaları da eklenmeliydi. Dirk Frode, 1962 yılında Harriet Wanger'in avukatlığını yapmaya başlamıştı. Aile üyeleri bir tarafa, o zaman çiftlikte kimler çalışıyordu? Kahya Gunnar Nilsson. Kendini temize çıkartacak şahidi var ya da yok. O zaman 19 yaşındaydı ve babası Magnus Nilsson da tıpkı ressam Eugen Norman ve papaz Otto Falk gibi büyük ihtimal Hedeby adasındaydı. Falk evli miydi? Östergar çiftliğinin sahibi Martin Arason, keza oğlu Yerken Arason da adadaydı ve Harriet'in yetişme döneminde yakınında bulunmuştu. Ne tür bir ilişkileri vardı? Martin Arason evli miydi? Çiftlikte başka insanlar var mıydı? Fredrik Wanger, Johan Wanger, Richard, Margarita, Isabella, Sofia, Ake Sjögren, Magnus Sjögren, Sara Sjögren, Hakan Sjögren, Birger, Cecilia, Anita, Gregor, Gerda, Marit, Algot, Günther, Agnes, Jakob Günther, Ingrid, Harry, Karlman, Gunnar Karlman, Maria Karlman. Michael bütün isimleri yazdığında şüpheliler grubunun listesi 40 kişiye çıkmıştı. En sonunda bilgisayarın başından öfkeyle kalktı. Saat sabahın 3.30'unu bulmuştu ve termometre hala -21'i gösteriyordu. Soğukların ardı kesilmeyecek gibiydi. Belmanskatna'daki yatağını özlemeye başlamıştı. Michael Blomqvist çarşamba sabahı kapının çalmasıyla saat 9'da uyandı. Telefon ve ADSL bağlantısı için gelmişlerdi. Saat 11'de dış dünya ile bağlantısı sağlandı. Artık kendini mesleki donanım açısından eksik hissetmiyordu. Buna karşılık telefonları hala sessizdi. Erika bir haftadır telefonlarına cevap vermiyordu. Çok kızmış olmalıydı. Michael'in de keçi inadı tutmuş. İş telefonundan aramamıştı. Erika cep telefonunda onun aradığını görüyordu. Arayıp aramamak onun sorunuydu. Belli ki istemiyordu. Michael maillerini kontrol etti. Son bir haftada 350 mail gelmişti. Bunların bir kısmını ayırdı. Bir kısmı spam ya da üyesi olduğu mail gruplarından geliyordu. Açtığı ilk mail demokrat88@yahoo.com adresinden gelmişti ve şöyle bir şeydi. Umarım kıçınla penis emersin komünist domuzu. Michael bunu entelektüel eleştiri başlıklı dosyaya kaydetti. erika.berger@millennium.s adresine kısa bir mail gönderdi. Merhaba Ricky. Telefonlarıma cevap vermediğine göre canımı alacak kadar kızgın olmalısın. Yalnızca artık internet bağlantımın olduğunu ve beni affettiğinde ulaşabileceğini bildirmek istedim. Hedeby'yi sorarsan, görülmeye değer rustik bir yer. /M. Öğle yemeği saatine Aybuk'unu çantasına koyup Suzanna'nın yerine gitti ve her zaman oturduğu masaya oturdu. Ismarladığı kahve ve sandviçe getiren Suzanna, meraklı gözlerle Michael'in bilgisayarına baktı ve ne yaptığını sordu. Michael ilk defa sığındı ve Harriet Wanger'in biyografisini yazdığını söyledi. Birbirlerine latife ettiler. Suzanna aile hakkında gerçekleri öğrenmek isterse kendisine başvurabileceğini söyledi. Wanger'lere 35 yıl hizmet ettim ve aile hakkında çok dedikodu biliyorum dedi ve sallanarak mutfağa gitti.